Ayrım 9. Hüseyin Avuç. Sayfa 118. Acaba toplumun hangi kesimleri? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplumsal desteğimizi %35'ten %42'ye çıkardık demiş. Bu ne demek? AKP'nin oy oranı %35'ten %42'ye yükseldi demektir. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Ancak insan ister istemez merak ediyor. Neyi mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranının toplumun hangi kesimlerinin verdiği destekle artmış olabileceğini. Sayıları 11 milyonu aşarak rekor düzeye ulaşan işsizlerin mi? 380 YTL'lik maaşlarla yarı aç yaşayan asgari ücretlilerin mi? Karın doyurmak için pazar artıklarını karıştıran emeklilerin mi? Yoksulluk sınırı altındaki maaşlara talim ettirilen memurların mı? Maaşları kendi çocuklarını okutmaya yetmeyen öğretmenlerin mi? Milleti doyurup da kendilerini doyuramaz hale gelen çiftçilerin mi? Dertlerini dile getirmek istediklerinde azarlanan köylülerin mi? Çaresizlikten kapılarına kilit vurmak zorunda kalan esnafın mı? Konuşmak istediklerinde yaka paça götürülen üniversitelilerin mi? Tencerede ne kaynatacaklarını kara kara düşünen ev kadınlarının mı? Her gün gidişatın iyi olmadığı uyarısında bulunan iş adamlarının mı? Öyle ya. Bir partinin oy oranının %35'ten %42'ye yükselmesi için toplumun değişik kesimlerinden çok sayıda vatandaşın o partiye yönelmiş olması gerekir. Oy oranı seçmen sayısına bağlı olduğuna göre bunun aksi düşünülemez. Vaziyet böyle olunca AKP'nin oy oranının toplumun hangi kesimlerinden gelen destekle artmış olabileceğini merak etmek doğaldır sanırım. Evet, evet, merak ediyorum. İnandırıcı bulmuyorsam da Sayın Başbakan'ın toplumsal desteğimizi %35'ten %42'ye çıkardık iddiasını ciddiye alıyor ve AKP'ye yöneldiği belirtilen %7'lik desteğin halkın hangi kesimlerinden geldiğini çok merak ediyorum. Ne oldu emeklinin devletten alacağı? Ne oldu işçi emeklilerinin devletten yaklaşık birer maaş tutarındaki alacakları? Hani ödenecekti? Hatırlarsınız, bir yıl kadar önce 4,5 milyon civarındaki işçi emeklisine yıllardır eksik maaş ödendiği ortaya çıkmıştı. Hem de Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporuyla. Ama hala tık yok. Eksik maaş ödendiğinin ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu'nun ödenecek sözünün üzerinden ise 8 ay geçmesine karşın işçi emeklilerine yapılan herhangi bir ödeme yok. Ha, unutmadan işçi emeklisinin devletten alacaklı olduğuna ilişkin yargı kararı da var. Bu nasıl iştir, anlayamadım gitti. 1 milyon liralık alacağı için vatandaşın yakasına yapacağı devlet, sıra vatandaşına olan borcuna gelince ödememek için bin dereden su getiriyor. Şimdi buradan iktidardaki politikacılara sesleniyorum. Reva gördüğünüz açlık sınırı altındaki maaşlarla yaşam savaşı veren o biçare insanları daha fazla inletmeyin. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuyla da sabit olan emekli alacağını artık ödeyin. Ödeyin ki bir sonraki seçimde sandığa gömülmeyin. Esnafı ağlat, ev kadınını ağlat, işçiyi ağlat, memuru, tüm kamu çalışanlarını ağlat, çiftçiyi ağlat, emekliyi ağlat. Kimden oy alacaksınız beyler? Avrupa yolundaki Türkiye'ye bakın. Alman parlamenterlerden bazılarının önceki gün söylediği şu sözleri eminim anımsarsınız. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer ama en az 100 yıl sonra. Bazılarımız bizimle dalga geçiyor, Türkiye'yi küçümsüyor düşüncesiyle bu sözlere fena halde bozulmuştuk. Ancak günümüz Türkiye'sinde olup bitenler karşısında adamlara hak vermemek de mümkün değil. Nedir Türkiye AB'ye en az 100 yıl sonra girerin anlamı? Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle eşdeğer konuma gelebilmesi, Avrupa kriterlerine ulaşabilmesi, Avrupa Birliği'de oluşturan ülkelerden biri olabilmesi için çok yol kat etmek gerekir demek. Peki yalan mı? Her alanda Avrupa standartlarına ulaşabilmemiz için aha bin fırın ekmek yememiz gerekmiyor mu? Bazı bölgelerinde yol olmadığı için öğrencileri eşek sırtında okula gidip gelen, ameliyat parasını ödeyemeyen, hastaları hastanelerde rehin tutulan, işçisine, emeklisine açlık, polisine, doktoruna yoksulluk sınır altında maaş veren, ağır para ve hapis cezalarıyla basını susturulmaya, halkının gerçeklerden haberdar olma özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılan, ibadethanelerine VIP uygulaması getirilmek istenilen ve de insanlar şiir okuduğu için gözaltına alınan bir Avrupa ülkesi var mı? Hayır, yok. Peki böylesi zihniyetin hüküm sürdüğü, böylesi olayların yaşandığı bir Türkiye'den Avrupa ülkesi olarak söz edilebilir mi? Sözün özü, 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin dünyaca ünlü edebiyatçı şair Nazım Hikmet'in yasak olmayan şiirini okuduğu için polis tarafından gözaltına alınması, emniyete götürülüp saatlerce sorgulanması karşısında Türkiye'nin bu haliyle AB'ye gireceğini savunmak hayalperestlik olur sanırım. Dilerim torunlarımız görür. Neyi mi? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceği günü. TC Anayasa Madde 61. Okurlarımdan biri dün bu sütunda yer verdiğim faks mesajında anımsayacağınız gibi şöyle diyordu. Bir gazetede gazi maaşının 206 milyon lira olduğunu okuyunca şok geçirdim. Beynimden vurulmuşa döndüm. Biz asgari ücretlinin, emeklinin haline üzülüyorduk. Meğerse gazilerimiz çok daha güç durumdaymış. Gazilerimize bu parayı reva görenleri kınıyorum. Duygularının, düşüncelerinin ancak bir bölümüne yer verebildiğim okurum çok önemli bir gerçeğe dikkat çekiyordu. Gazilerimiz asgari ücretlilerden bile çok daha güç durumda olduğu gerçeğine. Düşünebiliyor musunuz? 206 milyon lira tutarındaki gazi maaşı, sefalet maaşı olarak nitelenen 350 milyon lira tutarındaki asgari ücretin neredeyse yarısı kadar. El insaf. Şu ya da bu kişilerden değil, gazilerden söz ediyoruz. Bu vatan, bu bayrak, bu millet uğruna vücutlarının bir ya da birkaç parçasını yitiren kahramanlardan. Tabii ki bu konu daha önce de defalarca dile getirildi. Bu haksızlığın giderilmesi, Türkiye'nin gazilerine açlık sınır altında maaş ödeyen ülke olma ayıbından kurtarılması istendi. Ancak geçmişten günümüze politikacılar hep aynı şeyi söyleyip durdu. Bütçe yetersiz, imkanlarımız kısıtlı. Bu ne demektir? Gaziler aldıkları maaş ile yetinmeli, ona göre açlık sınır altında yaşamalı demektir. Yok arkadaş, devleti yönetenler bunu diyemez. Kimse böylesi zihniyeti savunamaz. Niçin mi? Sadece vicdanlara değil, anayasaya da aykırı olduğu için. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 61. maddesi. Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Şimdi soruyorum, anayasanın bu hükmüne rağmen gazilere kendilerine yaraşır bir hayat sürdürmelerini sağlayacak maaş ödenmemesi anayasayı ihlal değil midir? Hayır diyenin alnını karışlarım. Yoksulluğumuz tescillendi. Türkiye'de milyonlarca insanın yoksulluk sınırı altında yaşadığına dikkat çektiğimizde bazıları abarttığımızı iddia edip durdu. Artık edemeyecekler. Niçin mi? Yazdıklarımızın doğruluğu kanıtlandığı için. Kim mi doğruladı? Başbakanlık. Gazetenin dün birinci sayfadan yayınladığı haberde de belirttiği gibi, Başbakanlık tarafından hazırlanan sosyal güvenlik raporuna göre işte acı gerçek. Her 4 kişiden biri yoksulluk sınırının altında. Bu ne demektir? Her 4 kişiden biri ya aç yaşıyor demektir. Aynı raporda önemli bir gerçeğe daha dikkat çekiliyor. Yoksul kesimin %82'si sosyal güvenceden yoksun. Bu ne demektir? Nüfusumuzun %27'sini oluşturan yoksul vatandaşların büyük bölümü sigortalı olmadıkları için ücretsiz muayene olma, indirimli ilaç alma hakkına sahip değil demek. Evet sevgili okurlarım, ekonomide rekor büyüme olduğu nutukları atılan ülkemizde ne yazık ki her 4 vatandaştan biri yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Yoksulun anlamı kazancı geçimini sağlamaya, karnını doyurmaya yetmeyen olduğuna göre Türkiye'de 19 milyon insan düpedüz sefaletle açlıkla pençeleşiyor. Dediğim gibi bunları ben söylemiyorum. Başbakanlık tarafından hazırlatılan rapor söylüyor. Bana kalırsa açlık çeken insan sayısı çok daha fazla. O da ne demek mi? Maaşları, gelirleri yoksulluk sınırı altında olanlar şöyle dursun. İşsizler Derneği'nin verdiği rakama göre bu ülkede bir de sayıları 12 milyona ulaşan işsiz vatandaş var demek. İşsizliğin kaynağı istihdam vergileri. Türkiye'de işsizliğin patlamasına yatırımcıyı engelleyen ağır vergilerin neden olduğu defalarca dikkat çektiğimiz bir gerçektir. Dünyanın kabul ettiği, geçmişten günümüze bizim politikacıların göz ardı ettiği bir gerçek. Dünyanın diyorum çünkü medyaya yansıyan bir habere göre Dünya Bankası'nın araştırma raporunda da bu konuya dikkat çekiliyor. Şu sözcüklerle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde istihdama konulan vergiler işsizlik artışını körüklüyor. Bu ne demektir? İstihdama uygulanan vergiler yatırımcıyı caydırıyor, yeni yatırımlar gerçekleşmiyor, bu yüzden de işsizlere iş olanağı sağlanamıyor. Ağır vergiler birçok iş yerinin kapısına kilit vurulmasına, işsiz sayısının giderek artmasına neden oluyor demektir. Evet, işsiz sayısının 12 milyona ulaşmasındaki en önemli nedenlerin başında defalarca dikkat çektiğimiz gibi ağır vergiler gelmektedir. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelmemesi, yerli yatırımcının da yurt dışına kaçmasının nedeni işkenceye dönüşen bürokratik işlemler ve istihdama konulan vergilerdir. Dileriz Dünya Bankası'nın da işaret ettiği bu gerçek, iktidardaki politikacılar tarafından da kabullenilir ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemelerle Türkiye işsizler ülkesi olmaktan kurtarılır. O borca bir çizik atarım olur biter. Üniversitede okurken yurt kurdan 100-150'şer milyon lira tutarında krediler alan 435 bin genç haciz kıskacındaymış. Niçin mi? Aldıkları krediler geri ödemedikleri, ödeyemedikleri için. Medyaya yansıyan haberlere göre bu cüzi rakamlar gecikme faiziyle birlikte aşağı yukarı 1,5 milyara ulaşmış. 100-150 milyon lirayı ödeyemezken bu kadar yüksek miktar ödemesi zaten mümkün olmayan üniversite mezunu gençler hakkında icraî takibata başlanmış. Bu ne demektir? Ya 100-150 milyon lirayı faiziyle birlikte 1,5-2 milyar lira olarak ödeyeceksin ya da neyin varsa haczedilecek demektir. Kredi borç paradır ve borç elbette geri ödenmek üzere alınır. Ancak bu denli küçük miktarlarda krediyi kullananlar, kullanmak zorunda kalanların eğitimlerini maddi açıdan binbir güçlükle sürdüren öğrenciler olduğu göz ardı edilmemelidir. Günümüz Türkiye'sinde üniversiteyi her bitirenin hemen iş güç sahibi olup para kazanacağını düşünmenin hayalperestlik olacağının da göz ardı edilmemesi gerektiği gibi. Daha birkaç gün önce bu sütunda Ünen Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi mezunu Recep Yazar'ın iş bulamadığı için çobanlık yaptığına, nice üniversite mezunu gençlerin işsizlikten taksi şoförlüğü, işportacılık, çaycılık, hatta amelelik yapmak zorunda kaldığına dikkat çekmiştik. Ülkeyi yöneten politikacıların yerinde ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Önce araştırıp diplomaları iş bulmalarına yetmeyen gençleri belirlerim. Sonra da sadece faizi yok etmekle kalmaz, elime kalemi alır, borçlarının üzerine bir çizgi çekerim. Silerim arkadaş. Hırsızın, uğursuzun, hayalcinin, nayloncunun ve de bilumum hortumcunun götürdüğü trilyonları üstlenen devlet, çoğu çay simitle karın doyurarak üniversite eğitimi gören o gençlerimizin ödeyemedikleri 100-150'şer milyon liralarla mı batacak? Esnaftan feryat yükseliyor. 45 yıllık oto tamircisi Hasan Şimşek'in esnafın gülmüyor, kan ağlıyor haykırışına yer verdiğim, önceki günkü yazımın ardından yüzlerce esnafın benzer feryadı ile karşılaştım. Kimileri telefonla arayan, kimileri de faks mesajı yollayan oto tamircisinden bakkalına, kunduracıdan kuru yemişçisine, berberinden kuru temizlemecisine kadar çok sayıda esnaf Hasan Usta ile aynı dertten muzdaripti. Kepenk kapatmamak için direniyoruz. İktidardaki politikacıların hayali pembe tebloğlar çizerek piyasaların düzeldiğini, esnafın yüzünün gülmeye başladığını öne sürdüğüne dikkat çeken yüzlerce esnafın ortak haykırışı şöyleydi. İşlerin bu kadar durgun olduğu bir dönem hatırlamıyoruz. Ekonomik krizlerde bile bu kadar güç durumda kalmadık. Vatandaşta para olmadığından mal satamaz, iş yapamaz olduk. Kirayı ödeyemez, işçiye yevmiye veremez hale gelmekten korkuyoruz. Esnafın dahasına sütunumuzun yetmeyeceği feryadının özeti işte böyleydi. İçinde bulundukları güç durumu görmemek için insanın kör olması gerektiğini belirten esnaf vatandaşlar, feryadımızı sağır sultan duyuyor ama başımızdakiler duymuyor diye dert yanıyorlardı. Haksız da değildiler. Sadece 2003 yılında 222.900 esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını düşündüğümüzde, geçimlerini esnaflık yaparak sürdüren milyonlarca insanın ne denli büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlayabiliriz. İşsizlik ve açlık tehlikesi. Ne diyelim, kulakları çınlasın. Kimlerin mi? Toplumun her kesiminden ekonomik feryatlar yükselirken hala türbanla TCK ile uğraşan politikacıların. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Ekonomi rekor düzeyde büyüdü. Türkiye şaha kalktı diyerek günlerde zil takıp oynayanlara önemli bir hatırlatma yapmak gerekir. Neyin hatırlatmasını mı? Rekor düzeyde büyüyenin sadece ekonomi olmadığını. O da ne demek mi? Türkiye'nin borçları da rekor düzeyde büyüdü demek. Bunu da nereden mi çıkarttım? Dünya Bankası'nın medyaya yansıyan verilerinden. Gazete haberlerinden okuyanlarınızın anımsayacağı gibi Türkiye borç büyüklüğü açısından 114 ülke arasında ilk 5'e yükselmiş. Bu ne demektir? Türkiye 145 milyar dolarla dünyanın en fazla dış borcu olan 5. ülkesi oldu demektir. Meksika'dan, Endonezya'dan, Hindistan'dan, Polonya'dan ve de Filipinler'den çok daha fazla dış borcu olan Türkiye'de her şey güllük gülistanlıkmış gibi göstermek hayalperestlikten öteye gitmez, gidemez sanırım. Ekonomide günü kurtarma politikalarıyla iç borç bir yana, gırtlığa kadar dış borca batmış bir ülkenin vatandaşı olarak çizilen hayali pembe tablolara sevinebilmek için akli dengemizi yitirmiş olmamız gerekir. Unutmadan Brezilya IMF yani Uluslararası Para Fonu ile yeni bir anlaşma yapmadı. Yapmadıysa ne mi olacak? Türkiye 10 milyar dolarlık yeni borçla IMF'ye fazla borcu olan ülke unvanını alacak. Şimdiden hayırlı olsun. Fukaralıkta fukara hastalığı da patladı. Medyaya yansıyan haberlere göre gelişmiş ülkelerde her 100 bin kişide 10 olan veren tüberküloz hastalığının Türkiye'de görülme oranı her 100 bin kişide 30'un üzerine çıkmış. Olacağı buydu. Niçin mi? Bilim adamlarının da deyimiyle verem insanların açlık çektiği ülkelerde baş gösterdiği için. Türkiye'de de milyonlarca insan yarı aç yaşadığı için. Bunu da nereden mi çıkarttım? Herkesin gördüğü ama politikacıların bir türlü göremediği gerçeklerden. 12 milyon işsiz bir yana, açlık sınırının 690 milyon lira olduğu bu ülkede 350 milyon lira maaşlı, asgari ücretli, milyonlarca işçinin, 450 milyon lira maaşlı milyonlarca emeklinin, 600 milyon lira maaşlı milyonlarca memurun aile fertleriyle birlikte tok yaşadığı düşünülebilir mi? Bazıları öyle mi düşünüyor? Ben düşünemem. Neden mi? Akli dengem yerinde de ondan. 350-450 milyon lira tutarındaki maaşla bir insanın ev kirasını, elektrik su parasını, odun kömür masrafını ödedikten sonra bırakın eşini ve çocuğunu, kendi karnını doyurabileceğini söylemek için adamın kafayı yemiş olması gerekir baylar bayanlar. Vatandaş alamıyor, esnaf satamıyor. Ekonominin düzeldiği, piyasanın rahatladığı belirtilen Türkiye'de son 2 yılda kaç esnaf kepenk kapattı dersiniz? 2000 mi? 5000 mi? 10 bin mi? Hayır, 48.937. Yanlış okumadınız, son 2 yılda kepenk kapatan esnaf sayısı aynen böyleymiş. Sakın abartma olabilir falan diye düşünmeyin. Çünkü bu rakamı açıklayan şu ya da bu kişi değil, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun. Evet, medyaya göre DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın bu konudaki bir soru önergesini yanıtlayan Ali Coşkun, 2002-2004 yılları arasında 48.973 esnaf ve sanatkarın iflas ettiğini söylemiş. Bakan Coşkun bunca esnafın büyük marketler ve mağazalar nedeniyle zor duruma düşerek kepenk kapattıklarına işaret etmiş olsa da ortada 2 yılda 48.937 iş yerinin kepenk kapattığı gerçeği var. Bu acı tablo neden kaynaklanmıştır? Vatandaşın alamamasından, esnafın da satamamasından. İşte bütün mesele bu. Sözün özü her fırsatta ekonomi rahatladı, her şey yolunda diyen AKP'li politikacılar iktidarda oldukları 2 yıllık sürede kendi bakanlarının deyimiyle 48.973 esnafın kepenk indirdiğini akıllarından çıkarmamalıdır. Niçin mi? CHP'li ve DYP'li politikacıların deyimiyle hayali pembe tablo üretime son vererek iflas eden, kepenk kapatan esnaf sayısının daha da artmasını önleyecek tedbirleri almak için. Hem de zaman yitirmeksizin. Yitirirlerse ne mi olur? Bir önceki iktidara ne olduysa kendilerine de aynı şey olur. Nerede o günler? Gazetelerde yer alan yabancılar için Türkiye sudan ucuz başlıklı haberi okurken içimden şöyle dedim. Keşke Türkiye'de yaşayanlar için de öyle olsa. Sözünü ettiğim haberi okuyanlarınızın anımsayacağı gibi 30 OECD ülkesi arasında Türkiye Macaristan'la birlikte yabancılar için en ucuz 5. ülke olmuş. Bu ne demektir? Türkiye tatillerini geçirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler açısından en ucuz ülkelerden biri demek. Türkiye'de yatıp kalkmak, yiyip içmek, gezip tozmak yabancı ülke vatandaşları için neredeyse sudan ucuz demek. Baksanıza bir turist bizim para birimimizle İzlanda'da 238 YTL'ye, İsveç'te 220 YTL'ye, Danimarka'da 218 YTL'ye alabileceği mal ve hizmet için Türkiye'de sadece 100 YTL ödüyormuş. Yani yarıdan çok daha az para. Dedim ya, ah bir de Türkiye'nin vatandaşları için öyle olsa. İşçisiyle, memuruyla, emeklisiyle insanlar maaşları, aileleriyle birlikte tatil yapma olanağı tanıyacak bir Türkiye'de yaşıyor olabilseler. Türkiye kendi vatandaşları için de ucuz ülke haline acaba ne zaman mı gelecek? Mutlu azınlığın dışındaki insanlar da tatile çıkmanın, Akdeniz'in turistik otellerinde kalıp, kumsallarında güneşlenip denize girmenin ne olduğunu ne zaman mı anlayacak? Bilmem, isterseniz soralım. Kimlere mi? 7'şer milyar lira yani 7000 YTL tutarındaki maaşlarıyla geçinemediklerini söylerken emekçi ve emekli kesimine 400-700 milyon liralık maaşları reva gören politikacılara. Sağır Sultan duyuyor ama. Amerikalı bilim adamları insan vücuduna enjekte edilecek bir kimyasal madde ile keyif mekanizmasının durdurulabileceğini açıklamış. Durdurulunca ne mi olacakmış? Alkoliklik sona erecekmiş. Acaba diyorum alkolizme çözüm bulmayı başaran Amerikalı bilim adamları açlığa da bir çare bulamazlar mı? açlık hissini yok edecek maddeyi geliştirmek, içki içme güdüsünü önleyecek maddeyi geliştirmekten daha zor olmaz sanırım. Bir de bakmışsınız bu iş olmuş. Doğrusu tam bize göre. Neden mi? Açlık hissinden kurtulup günde 2-3 öğün yemek yeme ihtiyacı duymayacağımızdan. Hoppalası falan yok. Açlık sınır altındaki maaşlarla kaderlerine terk edilen işçiyle, memuruyla, emeklisiyle milyonlarca insanın midesinde çalan zil ancak o yöntemle susar. Ayrıca bu bizim politikacıların da işine yarar. Niçin mi? Kulak zarlarını patlatırcasına yükselen aykırışları, yürekleri parçalayan feryatları duymayacakları için. Zaten duymuyorlar mı? Bakın onda haklısınız. Sağır Sultan duyuyor ama onlar duymuyor. İşler iyiye değil kötüye gidiyor. Bazı vatandaşların dönemin başbakanı Ecevit'in önünü keserek işsizim, açım diye aykırdığını, yazar kasa fırlattığını anımsarsınız. Olayın gazetelerin birinci sayfalarında yer aldığını, dönemin muhalefetinin ekonomik bunalım, işsizlik, parasızlık insanların canına tak etti diyerek Ecevit hükümetini istifaya çağırdığını. O tarihten birkaç ay sonra Bülent Ecevit başbakanlığındaki koalisyon hükümeti gitti. Yerine de sandıktan tek başına iktidar olarak çıkan AKP hükümeti geldi. Peki o günden bu yana geçen sürede vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntı sona mı erdi? İşsizlik, açlık tarihe mi karıştı? O günlerde insanlara yazar kasa fırlattıran, yetti artık diye slogan attıran işsizliğin, parasızlığın yarattığı ekonomik bunalım, bugünlerin insanları canından etmeye başladı. O da ne demek mi? İnsanlar asla yapmamaları gerekeni yapmaya, işsizlikten ödeyemez hale geldikleri kredi borçlarından, icra dairesi kapılarında sürünmekten kurtulmak için intihar etmeye başladı demek. Tıpkı Tekirdağ'da kredi kartı borçlarını ödeyemediği için geçtiğimiz perşembe günü kendisini yakarak yaşamına son veren bir çocuk babası Muharrem Olağan gibi. Tıpkı Konya'da uzun süredir iş bulamadığı için bunalıma giren 28 yaşındaki Uğur Yavuz'un önceki gün kendisini asarak intihar ettiği gibi. Sanırım başkalarından söz etmeye gerek yok. Sözün özü Türkiye'de bazı kesimler açısından işler iyiye gidiyor olabilir. Ancak bordro mahkumu milyonlarca vatandaş açısından daha da kötüye gidiyor. Gerçek işsiz sayısının 12 milyona çıktığı, asgari ücretin emekli maaşının açlık sınırı, memur maaşının da yoksulluk sınırı altında kaldığı bir ülkede zaten vatandaş ekonomisinin düzeldiğinden, düzelmekte olduğundan söz edilemez. Edenler de kimseye yutturamaz. Memur maaşlarını kıyaslayın yeter. Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirildiğini söyleyip duranlara gülüyorum. Niçin mi? Bu tür söylemlerin uzaktan yakından gerçekle ilgisi olmadığı için, bu düşünceye kapılanlar hayal görüyor olduğu için, Türkiye'nin nesi Avrupa ülkeleriyle eşdeğer halde, işçi maaşları mı, memur maaşları mı, emekli maaşları mı, vergi miktarları mı, araç fiyatları mı, içki fiyatları mı, sosyal güvenlik uygulaması mı? Hadi bir örnek verin. Veremezsiniz çünkü kıyaslanacak doğru dürüst bir benzerliğimiz yok. Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerde kişi başına düşen sağlık harcaması ne kadardır dersiniz? Medyaya yansıyan haberlere göre 3-4 bin dolar. Peki ya Türkiye'de kişi başına düşen sağlık harcamasının tutarı? İşte rakam 109 dolar. Aradaki farka bakın. Ondan sonra da imkan varsa Türkiye'yi Avrupa ülkeleriyle aynı felakete koyanlara doğru söylüyorsunuz, Avrupa standartlarına uygun hale geldik deyin. Memurun ortalama 384 euro maaş aldığı bir ülkenin memurlarına ortalama 2100 euro maaş ödeyen ülkelerden hiçbir eksiğinin kalmadığını söyleyenlere dediğim gibi gülüyorum. Gülmekle kalmıyor, kahkaha atıyorum. Önüne gelen kazıklıyor. Gazetenin dünkü manşeti Türkiye'de hüküm süren acı gerçeği gözler önüne seriyordu. Önüne gelenin vatandaşı aldattığı, dolandırdığı, kazıkladığı gerçeğini. Taklit giyecekle, sağlıksız yiyecekle, sahte içecekle, hileli ekmekle. Düşünebiliyor musunuz? Ekmekten bile çalıyorlar. Evet, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in zabıta ekipleriyle birlikte yaptığı denetimlerde bazı fırınların vatandaşlara eksik gramajlı ekmek sattığının belirlenmesi dehşet vericiydi. Çünkü 400 gram olması gereken ekmeklerin 330 ile 380 gram arasında çıkması, ekmeğin de vurgun aracı olarak kullanılmaya başlandığının kanıtıydı. Birileri çıkıp efendim tartı hatası olamaz mı diye sorabilir. Tabii ki olabilir. Ancak bu varsayımın geçerli olabilmesi ekmeklerin bazılarının da 420-430 gram çıkması gerekir. Yani tartının biraz da gramajı yükseltecek hata yapması. Bu durum tabii ki tüm fırınlara mal edilemez. Ekmeğin bir gram olsun eksik olmamasına, vatandaşın lokmasının istenmeden de olsa çalınmamasına özen gösteren fırıncılarımız da vardır. Benim dikkat çekmek istediğim vatandaşın ekmeğinden bile çalındığıdır. ve de Türkiye'deki başıboşluktur. İnsanların sağlığıyla oynanmasına, soyulup soğana çevrilmesine, haksız kazanç sağlanmasına çanak tutulması, göz yumulmasıdır. İşin en vahim yönü de işte budur.